Ayrım 7. Bay Bergère Paris'te. Anatole France, sayfa 81. 14. O akşam Bay Jumache, Bay Bergère'yi ziyarete geldi. İki meslektaş Bay Bergère'nin çalışma odasında bir araya geldiler. Jumache ile Bergère aynı gün aynı saatte doğmuş, birlikte büyümüşlerdi. Anneleri arkadaştı. Her karşılaştıklarında doğumları gündeme gelir, bu konuda uzun uzun sohbet ederlerdi. Bergère'ye göre aynı saatte doğmuş olmaları önemli değildi. Jumache ise bu olayı çok önemsiyordu. Aynı anda başlayan iki hayatı akış içinde karşılaştırmaya kendini alıştırmıştı. Birindeki ilerlemenin diğerine eşit olmasını doğru, haklı ve iyi bir durum olarak kabul ediyordu. Benzer meslekleri vardı. Jumache mesleklerinde gelişmelerini merakla izliyor, şanslarını karşılaştırınca üzülüyor, ruhunun doğal saflığı bulanıyordu. Bir banyo lisesinde dil bilgisi öğretmeniydi. Bergère fakültede profesör olunca adil olmayan bir durum ortaya çıkmıştı ama yakınmayacak kadar dürüsttü. Bergère Sorbonne'da ders vermeye başlayınca Jumache çelişik duygular içinde kaldı. Bergère ile kendi hayatını devamlı karşılaştıran Jumache, Bergère ne söylüyorsa tersini söylemeye başladı. Bu dürüst ve samimi olmadığı anlamına gelmiyordu. Bergère'nin daha çabuk ilerlemesinin altında bir çapanoğlu arıyordu. Büyük bir haksızlık vardı ortada. Kendini haklı çıkarmak için birçok soylu sebep buluyordu. Bergère, Dreyfus davasının yeniden görülmesi gerektiğini savunanların safına geçtiği zaman o da karşıt düşünceli milliyetçilerin safına geçmişti. Fransız ajitasyon örgütüne üye oldu. Söylevler verdi. Bergère'yi her konuda muhalifti. En ekonomik ısıtma sisteminden tutun da Latince dil bilgisi kurallarına varıncaya kadar farklı görüşleri vardı. Aslına bakarsanız bazen biri bazen diğeri haklıydı. Yaşam boyu süren bu zıtlaşma onların dostluklarını bozmadı. Jumache, Bergère'nin dert ve sıkıntılarıyla yakından ilgiliydi. İhtiyaç duyduğu an kapısını çalardı. Jumache, Bergère'nin kara gün dostuydu. O akşam Jumache sıkıntılı görünüyordu. Bergère hem neşe hem kederden kıpkırmızı olan bu çehreyi gayet iyi tanırdı. ''Nasılsın Lucien? Seni rahatsız etmiyorum ya.'' ''Hayır, Doktor Madru'nun yeni tercüme ettiği Binbir Gece masallarını okuyordum. Hani şu hamal ile genç kızların öyküsünü. Bu çeviri kelimesi kelimesine yapılmış bir çeviri. Gaya'nın Binbir Gece masallarından çok farklı. Seni görmeye iki laf etmeye geldim ama madem Binbir Gece masallarını okuyorsun, sen bilirsin. Bergère. Evet dedi, doğrusu Binbir Gece masallarını ilk kez okuyorum sayılır. Çünkü Gaya'nın çevirisi pek Binbir Gece masalları sayılmaz. Çok iyi anlatıyor ama Arap geleneklerini yansıtmıyor. Gaya'nın Şehrazat'ı, Koypel'in Ester'i değerli eserler ama Madrus'u okuyunca Arabistan canlanıyor gözümün önünde. Jumache, sana bir yazı getirmiştim dedi. Gerçi önemsiz bir yazı. Cebinden bir gazete çıkardı, Bergère'ye uzattı. Bergère gazeteyi almak için uzandı ama Jumache gazeteyi geri çekerek tekrar cebine soktu. Bergère de elini geri çekince Jumache gazeteyi tekrar cebinden çıkararak yavaşça masanın üzerine koydu. Bak, yeniden söylüyorum, bu yazının hiç önemi yok. Okursan iyi olur diye düşündüm. Senin çok düşmanın var. Ne diyorsunuz? Bu kadar iltifata dayanamam. Bergère gazeteyi aldı, altı mavi kalemle çizilmiş şu satırlar okudu. Entelektüellerden Bay Bergère, Dreyfusçu bir piyondur. Sıradan bir piyon. Eskiden taşrada çürüyordu, şimdi ise Sorbonne'da ders vermekle görevlendirildi. Edebiyat fakültesi öğrencileri bu Fransa düşmanı protestanı protesto ediyorlar. Okullarına adım atmasını istemiyorlar. İhanet Bakanlığı zor kullanarak, baskı yaparak bu pis Alman Yahudisini ders vermek üzere görevlendirmek istiyor. Ama öğrenciler onu yuhalayarak karşılayacaklardır. Bergère yazıyı okumayı bitirince Jumache heyecanla, ''Okuma şu yazıyı.'' dedi. ''Okumaya değmez. O kadar değersiz bir yazı ki.'' Bergère, ''Evet.'' dedi. ''Aynı görüşteyim. Çok değersiz bir yazı. Ama zor günde giriştim ufak bir işin onur veren bir kanıtı. Bu nedenle yazıyı bana vermenizi rica ediyorum. Evet, gerçi çok şey yapmış değilim ama gene de epey risk aldım. Hatırlıyorsun, Dekan Stafer bir mezarın üzerine çıkıp adalet nutku atmıştı. Ondan sonra görevden alındı. Bay Bourgeois o zaman üniversite rektörüydü. Ondan daha sonra daha kötü günler gördük. Üstlerim kararlı bir şekilde direnmeselerdi, bilgelikle ilgisi olmayan bir bakan beni çoktan üniversiteden atmış olacaktı. O sıralar bunları hiç düşünmemiştim. Ama şimdi düşünüyorum ve yaptıklarımın karşılığını talep ediyorum. En güzel karşılık da bu yazı. Adalet düşmanlarının hakaretlerinden daha güzel bir ödül olabilir mi? Yazarın kendini daha iyi ifade etmesini isterdim ama bu da çok şey beklemek olur. Bunları söyledikten sonra Bay Berger'e fil dişi kitap açacağı ile Binbir Gece masallarının sayfalarını açmaya başladı. Kitap açmayı severdi. O kendi konumuna uygun zevkleri olan bilge bir insandı. Antipatik Jumaş bu masumane zevkleri kıskandı. Dinle beni Lucien dedi. Dreyfus konusunda senin gibi düşünmüyorum. Bu olaydaki davranışın nedeniyle seni kınadım. Hala da kınıyorum. Böyle giderse geleceğin parlak değil. Gerçek Fransızlar seni hiç affetmeyecek. Ama bazı gazetelerin polemiklerde kullandıkları yöntemleri onaylamadığımı ifade etmek isterim. Ben bu yöntemlere karşıyım. Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorum. Jumaş bir süre sustuktan sonra sözlerine devam etti. Lucien dikkatini çekerim. Yaptıklarından dolayı sana hakaret ediyorlar. Bunları mahkemeye verebilirsin ama işe yaramaz. Beraat ederler. Bay Berger'e. Evet haklısın. Beraat edeceklerdir dedi. Ama duruşma salonuna peşimde 20 bin seyyar satıcı ile gelirsem zor beraat ederler. Hele başımda tüylü şapka, belimde kılıç, ayağımda mahmuzlu çizme olursa yandılar. Çünkü o zaman yargıçlar ve jüri beni dinlemek zorunda kalacak. Biliyorsun sen bölgesi jürileri Zola'nın Cumhurbaşkanı'na yazdığı ölçülü ve ılımlı mektubu mahkum ettikleri zaman ortalık kılıç şakırtıları, insanlık dışı çığlıklar ve iğrenç tehditlerden geçilmiyordu. Benim böyle silahlarım yok. Bana hakaret eden büyük olasılıkla beraat edecektir. Sana hakaret edilirken susacak mısın? Bir şey yapmayacak mısın? Hiçbir şey yapmayacağım. Durumumdan memnunum. Basının övgüleri kadar hakaretlerinden de kıvanç duyuyorum. Gerçeğin dostları kadar gerçeğin düşmanları da gerçeğe hizmet edebilir. Bir avuç dürüst insan, Fransa'nın onurunu düşündükleri için suçsuz bir insanın hileyle mahkum edilmesine karşı çıktılar. Kamuoyu onları düşman gördü. Ama bu bir avuç insan susmadı, kendilerini daha güçlü hissetti. Basının büyük bölümü onlara karşıydı biliyorsun. Hem de şiddetle karşıydı. Ama sahte ve uydurma belgeler yayınlayarak bir anlamda gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı oldular. O kadar da çok sahte belge yoktu ama. Belgelerin sahte olduğunun kanıtlanmasına imkan verdiler. Yalanların başı sonu yoktu. İki ucunu bir araya getiremediler. Sonu da yıkılmayan, ayakta kalan gerçek oldu. Gerçek her şeyi mantıklı bir şekilde açıklayabilir. Yalan açıklayamaz. Haksızlık ve kin gücünü yitirdi. Gerçek kırılmayacak kadar güçlü bir zincir oluşturdu. Biz başarımızı basın özgürlüğüne borçluyuz. Jumaş, siz zafer kazanmadınız diye bağırdı. Biz de yenilmiş değiliz. Tam tersi, tüm ülke size karşı. Söylemeyeyim diyorum ama söyletiyorsun. Sen ve arkadaşların rezil oldunuz. Herkes sizi lanetledi. Biz yenilmedik. Bütün ülke bizden yana. Ama içten yenildiniz. Görünüşe aldanırsan zafer kazandığınızı sanabilir, adalete güvenini yitirebilirsin. Evet, cezasız kalan suçlar var, bu doğru. Memurların görev sırasında işlediği suçlar, söyledikleri yalanlar, halk tarafından övgüye değer kabul ediliyor. Evet, gerçek düşmanları yenildiklerini kabul etmeyecek. Bunu beklemek abes olur. Doğruyu, gerçeği asil ruhlu insanlar görebilir, alçaklar değil. Dreyfus davası konusunda insanlar eskiden ne düşünüyorsa şimdi onu düşünüyorlar. Halk ise yeni uyanmaya başladı. Gerçi dişe dokunur bir değişiklik yok ama bazı şaşırtıcı şeyler olduğunu kabul edelim. Bir cumhurbaşkanı eskisi gibi adaleti, vatanın onurunu, cumhuriyetin ittifaklarını kendi kişisel eğilimleriyle bir tutmuyor. Bir bakan savunması gereken bir kurumun düşmanlarıyla anlaştığı zaman saygınlık kazanmıyor. Kabalık ve ikiyüzlülük her yere egemen değil. Zekanın küçümsenmesi ve adalete kin duyulması artık bir devlet doktrini değil. Devlet artık zorbaları korumuyor. Yaşasın cumhuriyet diye bağırmak suç değil artık. O günler çok geride kaldı. Gerçi kötü günlere dönme olasılığı her zaman var. Kabuslarla dolu geçmişimizde bütün bağlarımızı kopardık sayılmaz. Hatta bir kısmını bile koparmış değiliz. Bir gece yeniden kabus görmeye başlayabiliriz. Gaflet uykusuna yatarsan yandın. Ama şunu bil ki siz kaybettiniz Jumaş. Herkes yeniden güçlenmeniz için uğraşsa bile kaybettiniz. Dönüş olmayan bir yoldasınız. Siz içten yenildiniz. Bunun onarımı yok. Eğer dıştan yenilseydiniz direnmeye devam edebilir ve bir sonraki mücadeleyi kazanmayı umut edebilirdiniz. Ama bu artık mümkün değil. İçten çöktünüz. İşlediğiniz suç ve yaptığınız hataların sonuçları meydana çıkıyor. Kaybediyorsunuz ve kaybettiğinizi görünce şaşırıyorsunuz. Haksız bir dava güttünüz ve kaybettiniz. Sizi yıkan haksızlığınız ve haksızlığınıza rağmen kullandığınız şiddet. Adaletsizlik çetesi bugüne kadar birliğini korumuştu. Her yere korku salmıştınız ama artık kendiliğinden çöküyor. Adaletsizlik çetesi çöktükten sonra mensupları ceza almış, almamış veya geç ceza almış ne önemi var? Gerçek adalet eylemin sonucuna yansır. Eylem başarısızsa bundan büyük ceza olabilir mi? Çoğu sığ ve keyfi olan vitrindeki sonuçları her zaman itibar etmemeli. Asıl suçlar yasalardan kaçabilir. Onurlu insanlar gibi aramızda dolaşabilir. Bunun bizim toplumsal durumumuzla hiç ilgisi yok. Önemsiz bence. Düşün, ilkel okyanuslarda yaşayan büyük sürüngenlerin yerini, biçimleri daha güzel, içgüdüleri daha ileri hayvanlar alıyor. Bu arada da eski sürüngenlerden birkaçı gelip kumsalların çamuruna yığılıyor. Bunun ne önemi var? Jumaj, Berger'in evinden çıktıktan sonra Lüksemburg Parkı'nın parmaklıkları önünde Bay Guben'le karşılaştı. Az önce Bay Berger'i gördüm dedi. Bitkin ve zavallı bir hali vardı. Dreyfus davası onu yiyip bitirmiş. Çok üzüldüm. Henry de Bresse, Joseph Lacris ve Henry Leon, yürütme komitesinin Berry Sokağı bürosunda toplanmışlardı. Toplantıdan sonra Joseph Lacris, Henry de Bresse'ye şunları söyledi. Sayın Başkanım, sizden bir isteğim olacak. Çok iyi, kralcı bir dostumuz var. Onu vali yapmanızı istiyorum. Kendisinden söz edersem iyi olduğunu anlayacaksınız. Babası Ferdinand de Lyon'un Valcombe'da bir demir döküm fabrikası var. Her yönden kralın sevgisine layık bir insandır. Yanında çalışanların maddi ve manevi huzuruna önem verir. Onlara ilaç dağıtır. Pazar günü kiliseye gitmelerini ister. Çocuklarını papaz okullarına göndermelerini önerir. Öte yandan siyasi tercihlerini yönlendirmeye çalışır. Kime oy vermeleri gerektiğini söyler. Sendikadan uzak durmalarını ister. Ama ne yazık ki milletvekili Kotar'la arası iyi değil. Valcombe kaymakamı da ona destek olmuyor. Oğlu Gustav bizim il komitesinin en zeki ve en aktif üyelerinden biridir. Şehrimizdeki Yahudi karşıtı kampanyayı büyük bir heyecanla yürüten Gustav Delion'dur. Lübeck'e karşı gösteriler sırasında o teyde tutuklandı. Sayın Başkanım, umarım Gustav Delion'un vali olma isteğini anlayışla karşılarsınız. Bu talep üzerine Bresse, münhal kadrolar dosyasını karıştırarak, ''Vali mi olmak istiyor?'' diye mırıldandı. Bir tek Draguenan ve Gere valikleri boş. Geri ister misiniz? Joseph Lacris zor bela gülümseyerek. Sayın Başkanım dedi. Gustav de Lyon dava arkadaşımızdır. Belirleyeceğimiz tarihte verdiğim emirlere uyarak Vali Worm Clavley'nin zor kullanarak alaşağı edilmesi eyleminde görev alacaktır. Kanaatime göre Worm Clavley'nin yerine vali olması doğru olur. Henry de Bresse dosyadan başını kaldırmadan bunun imkansız olduğunu söyledi. Worm Clavlen'den sonra vali olacak kişi belliydi. Monseigneur ilk bağışları yapan kişiyi Jacques de Cadde seçmişti. Jacques de Cadde valilik yapacağı vilayeti tanımıyor ama dedi Lacris, Henry de Bresse kralın verdiği emirlerin tartışılmayacağını söyledi. Tartışma iyice alevlenmeye başlamıştı. Henry Leon elini kaldırdı ve tartışmayı kesti. Worm Clavlen'in yerine de Jacques de Cadde ne Gustav de Lyon vali olacak. Worm Clavlen'in yerine yeniden Worm Clavlen geçecek. Lacris ve Bresse bu sözlere sinirlendilerse de Leon devam etti. Evet iddia ediyorum, Worm Clavlen yeniden vali olacaktır. Size sormadan vilayet binasının çatısına krallığın beyaz zambaklı bayrağını çekecektir. Kralın atadığı İçişleri Bakanı Worm Clavlen'e telefon edecek, vilayeti yönetmeye devam etmesini isteyecektir. Bresse küçümser bir tavırla söylendi. Yok ya, kral Worm Clavlen'i yeniden vali olarak mı atayacak? Mümkün değil. Evet hoş olmayacak ama Worm Clavlen'e şövalyelik ünvanı verilirse yeniden vali olmasına kimse itiraz edemeyecektir. Öyle değil mi? Hayal kurmayalım. Kral iyi işleri bize vermez. Nankörlük bir prensin başlıca vasıflarından biridir. Bourbon sülalesinden gelen krallardan hiçbiri vefa borcunu ödememiştir. Bu bence Fransız hanedanının en övgüye değer vasıflarından biridir. Siz ne sanıyorsunuz? Kral hükümeti beyaz karanfil, mavi kantoron ve Fransız gülüyle mi kuracak? Bakanlarını Jockey ve Poto'dan mı seçecek? Christiani'yi protokol başkanı mı yapacak? Eğer öyle sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Gül, kantoron ve karanfil bir tarafa atılacak, menekşe ve gölgede bir yerde unutulacaktır. Christiani olsa olsa hapishaneden çıkarılacak, özgür kılınacaktır. O kadar Lübe'ye saldırmış olması hiçbir zaman affedilmeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Lübe size göre alçak ve korkak bir Panama kaçkınıdır, öyle değil mi? Ama yerine biri tayin edildiği an selef muamelesi görecektir, hem de şerefli bir selef. O teyde yarışları koltuğuna kurularak seyreden kral, Cristiani'nin kötü örnek olduğunu düşünüp dişlerini gıcırtacaktır. Darbeyi düzenleyen biz değil miyiz? Bize bile kötü gözle bakılacaktır. Saray darbecileri sevmez. Bunları ileride hayal kırıklığına uğramamamız için söylüyorum. Bence hiç hayal kurmadan yaşarsanız mutlu olursunuz. Kendi açımdan söylüyorum. Yaptığım hizmetler unutulur. Hatta hor dahi görülse gocunmayacağım. Politikada duyguya yer yoktur. Haşmetli'nin tahta çıktığı zaman kendini kime karşı borçlu hissedeceğini adım gibi biliyorum. Gönülden hiçbir şey talep edilmeden yapılan fedakarlıkların değer taşımadığını çok iyi göreceksiniz. Karşılık beklenerek yapılan, satılan hizmetler ödüllendirilecektir. En çok onere edilen, en verimli işlere atananlar cumhuriyetçiler olacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Her şey olup bittikten sonra bize katılanlar, yaptıklarının karşılığını herkesten önce alacaklardır. Siyasi kadrolarımızın aşağı yukarı üçte biri bunlardan oluşacaktır. Bence de doğrusu budur. Biliyorsunuz şu ihtiyar devrimci Gromans, Melen Cumhuriyeti'ne sonradan ilhak etmiştir. Ama ilhak ederken de durumunun pekala bilincindedir. Ben senatoda bir koltuk yitirdim. Bunun sorumlusu sizsiniz. Dolayısıyla bana mecliste bir koltuk borçlusunuz demektedir. Emin olabilirsiniz, talep ettiği o koltuk kendisine verilecektir. Tamamen hakkıdır çünkü. Hatta şunu bilin. Mesela darbeye sonradan katıldınız. Tamam, iyisiniz, hoşsunuz, övgüye layıksınız. Ama bazıları son ana kadar cumhuriyete sadık kaldılar. Son anda ihanet ettiler. Bizim saflarımıza geçtiler. En büyük ödülü onlar alacaktır. Darbeye sonradan katılanlardan bile daha çok el üstünde tutulacaklardır. Bakanlıkları, belli başlı ünvanları, vakıf gelirlerini hep bunlar kapacaklardır. Önce bakan ve milletvekili olacaklar kimlerdir biliyor musunuz? Bilemezsiniz tabii. Onları her an tutuklanmak korkusuyla yaşayan komite üyelerimiz arasında veya sürgüne gönderilen prensin mahiyeti arasında aramayın. Gidin radikal bakanların bekleme odalarına bakın. Elize Sarayı'nın salonlarına bakın. Maaş veren cumhuriyet veznilerinin önüne bakın. Onları orada bulacaksınız. Tayaran'dan, Fuşe'den söz edildiğini hiç duymadınız mı? Kim olduklarını bilmiyor musunuz? O zaman Ember de Saint-Amand'ın da kim olduğunu bilmiyorsunuzdur. Siz de bir şey bilmiyorsunuz ki birader. Ember de Saint-Amand sıradan bir göçmen değildir. 18. Louis'nin 1815'te İçişleri Bakanı olarak atadığı bir kral katilidir. Genç kralımız belki 18. Louis kadar kurnaz değil ama onun aptal olduğunu düşünmeyin. Bu ciddi olmaz. Hem krala saygıda kusur etmiş olursunuz. Kral tahta geçtiği an ne yapması gerektiğini hemen görecektir. Darbe sırasında öldürülmeyen, sürgüne gönderilmeyen, görüşlerini değiştirmeyen bütün ileri gelen cumhuriyetçileri ödüllendirmesi gerekecektir. Eğer böyle yapmazsa cumhuriyetçiler yeniden toparlanabilir, yeniden iktidara gelme şansları doğar. Bir bakarsanız Melen bile sert ve amansız bir rakip olur. Şimdi size soruyorum Rese. Melen'den söz ettiniz çünkü meclise babanız mı başkanlık etse daha iyi olur yoksa Melen mi? Ama sıradan bir Melen değil. Üniformasına asalet ünvanları takılmış bir Melen. Remiremont dükü, Vosges prensi, Legion d'honneur ve tarım madalyası sahibi, Lys ve Aziz Lüğün şövalyesi. Açık ki Dük Melen, Dük Brese'den çok daha yararlı olur. Krala çok daha fazla taraftar kazandırır. Bu işlerin alfabesini de mi bilmiyorsunuz? Anlamıyorum doğrusu. Cumhuriyetçilerin tenezzül etmediği mevki ve ünvanlar bize kalacaktır. Bizim gönülden, karşılık beklemeden yaptığımız fedakarlıklara bel bağlayacaklardır. Onlar nasıl olsa bizden bir şey almasalar da olur diyecekler. Hoşnutsuzluğumuzdan zarar gelmeyeceğini düşünecekler, muhalefet edebileceğimiz akılların köşesinden bile geçmeyecektir. Ama yanılıyorlar. Biz mecburen muhalefet edeceğiz. Muhalefetimiz de çok yararlı olacak. Muhalefet derken, bu cumhuriyetçilerin tarafına geçeceğiz anlamına gelmiyor. Çok büyük zevksizlik olur bu rejime olan bağlılığımızla da bağdaşmaz. Biz kraldan daha az kralcı olmalıyız. Besbelli ki Monseigneur Orléans dükü demokrat değil. İşçilerin yaşam koşulları onu hiç ilgilendirmiyor. O, Fransız devriminden önceki çağın düşüncesine sahip bir insandır. Ama ne yaparsa yapsın, istediği kadar eski kral giysilerini gardıroptan çıkarıp yeniden giysin, Breton yelek ve külot kuşansın, tüm madalyalarını taksın, krallık düşüncesini geri getiremeyecektir. Eğer kabinedeki bakanlar liberalse kendisi de mecburen liberal olacaktır. İşte o zaman bizim aşırılıklarımıza kimse engel olamayacaktır. Cumhuriyetçiler sola kayarken biz sağa kayacağız. Onlar için tehlike arz edeceğiz. Bize karşı hoşgörülü davranmak zorunda kalacaklardır. Bu kez krallığı aşırıların kurtaramayacağını kim ileri sürebilir? Hala işsiz bir ordumuz var. Ordu bugün kiliseden bile daha dindar. Eşsiz bir burjuvazimiz var. Yahudi düşmanı ve ortaçağ düşüncesine sıkı sıkıya bağlı. 18. Louis'nin elinde bile bu kadar imkan yoktu. Beni İçişleri Bakanı yapın, size söz veriyorum. İyi kadrolarla krallık rahat rahat 10 sene daha gider. Ama sonra sosyalizm gelir, o başka. 10 sene de az değil, epey uzun ve güzel bir süre. Öyle değil mi? Konuşmasını bitirdikten sonra Henry Leon bir pro yaktı. Bu sırada Joseph Lacrisse hala ısrarlıydı. Henry de Bresse'nin iyi yerde bir vali kalıp kalmadığını yeniden araştırmasını istedi. Ama Bresse, Gere ve Drunyan'dan başka münhal yer kalmadığını yineledi. Lacrisse uflayarak, iyi dedi, ne yapalım? Draguignan valiliğini Gustave de Lyon'a ayırın bari. Memnun olmayacak ama ben kendisini ikna ederim. 7. ayrımın sonu sayfa 91.